Esir Şehrin İnsanları, Kemal Tahir.
Ayrım 19.
Arap Abdullah kurnaz kurnaz göz kırptı. Arkasında biraz iç sıkıntısı, biraz acıma, epeyce de iğrençlik bırakarak cakalı salıntıyla yürüyüp çıktı. İhsan odaya çöken yorucu havayı dağıtmak için gülümsemeye çalışarak anlattı. Arap Abdullah yamandır. Arap Abdullah deyip geçmemeli. Ahmet bilir ya, koskoca dam ağası. 800 kişilik mahpushane bundan sorulur. Beni sever. Eğer Abdullah ağa razı gelmese görüşmemiz bu kadar kolay olmazdı. Siyasi suçlular için ayrı bir görüşme günü var. O gün polis müdüriyeti mutlaka bir sivil memur yolluyor. Şimdi müdüriyet bizim geldiğimizden haber alamayacak mı? Hayır, zannetmem. Mahpuslardan biri söylese, ne haddine, Abdullah ağa gözünü patlatır. Müdür bey, Abdullah ağa gözünü patlatır dedim ya. Müdür beyin de mi? Elbette. Abdullah ağa müdür beye devletten her ay aldığı maaşı haftadan haftaya veriyor. Sen olsan hangisini sayarsın? Rum kadının getirdiklerinden mi çıkıyor bu maaş? Hayır, mahpuslardan. Kahve ocağının kârı Abdullah ağanın, kumar haracı Abdullah ağanın, esrar satışı Abdullah ağanın, gelenden gidenden toprak bastı parası, yani Allah kurtarsın parası hep Abdullah ağanın. Şaka ediyorsunuz. 800 kişi bu bir tek adama soyulur mu? Oynaya oynaya. İstanbul şehrinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezinde. Evet. Neden şikayet etmezler? Kimler? Soyulanlar mı? Evet. Edemezler. Abdullah Ağa'nın belinde iki yüzlü bir Çerkes kaması var. Emrinde eli bıçaklı 3-5 serseri. Kanun da Abdullah Ağa ile beraber. Anlayamadım. Burada bütün memurlar Abdullah Ağa'ya rüşvetle bağlı olduklarından ona karşı gelmek bir anlamda kanuna karşı gelmek oluyor. Yani kanunun temsilcilerinin çıkarına. O zaman da kanun buradaki temsilcileri aracılığıyla karşı durmaya yeltenenlerin gırtlağına sarılıyor. Bir tutanak, bir tutanak daha. Üçüncü de savcı tepeleyin rezili, nizam bozulmasın emrini basar. Kendisini soydurmak istemeyeni gardiyanlar Abdullah Ağa'nın hizmetkarlarıyla beraber bir gece aşağıya götürürler, zindana basarlar sopayı, kemiklerini kırana kadar. Bunlar akıl alır şeyler değil, şaştım. Neden kardeşim? Ali Kemal Bey'in yaptığı daha mı akıl alır bir şey? Kamil Bey tramvay durağında Ahmet'ten ayrıldığı zaman içini yokladı. Yüreğine acı bir şey dolmuştu. İnsan muhakkak ki kahramanlık yapıyordu. Varını yoğunu şüpheli bir işe atmıştı. İşin şüpheli oluşunu düşünmüyor, inanıyor, şikayet etmiyor, memnun görünüyordu. İmrenmemek imkansızdı. İhsan kadar kuvvetli olmak da lazımdı. İhsanın kuvveti hayattan, sevgililerinden uzakta yaşamaya şikayetsiz katlandığından değil, Arap Abdullah gibi adamlarla bir arada bulunmaya tahammül etmesinden belliydi. Buradaki kahramanlık da galiba bundan ibaretti. Kamil Bey, hayata girmeye başladık, iyi oluyor diye düşündü. Baltaya yapışacakmış gibi kimseye belli etmeden yumruklarını hırsla sıktı. Tramvayda içi içine sığmıyordu. Aylardan beri ilk defa yüreğini aralık aralık yoklayan, en keyifli sıralarında birden kavrayıp tedirgin eden işe yaramazlık duygusundan kurtulmuş, kendisini kendisine karşı yücelten onurlu bir görev sahibi olmanın rahatlığını duymuştu. Bir zaman karısına bunun müjdesini nasıl vermesi gerektiğini düşündü. Önce bu müjde vermek üzerinde hiç durulmayacak kadar kolay görünüyordu. Fakat söyleyeceklerini araştırmaya başlayınca, daha doğrusu adliyeden çıktıktan sonra olanları sayıp dökünce Nermin'in hiçbir şey anlayamayacağı %100'dü. Bir okul arkadaşı hapse girmiş, karısı gazetecilik yapıyormuş, kendisinden yardım istemişler. Bunların değerlerini ölçüp biçmek için en azından politikayla biraz uğraşmak, hiç değilse mahalle kahvesindeki insanları, bunların neler üzerinde çekiştiklerini bilmek gerekti. Dahası derginin adı Karadayı'ydı. Nermin her şeyden önce bu adı yadırgayacaktı. Nitekim kendisinde ilk duyduğunda irkilmişti. Ahmet'e bakılırsa Karadayı Anadolu'nun çok iyi tanıdığı, çok sevdiği, doğru sözlü, yürekli, şakacı bir masal kişisi. Nasrettin Hoca gibi. Birçok fıkraların, gülünç hikayelerin kahramanıymış. çocukluğundan beri ciddi, hatta biraz durgun mizacıyla böyle bir dergiye nasıl faydalı olabileceğini bir an düşünüp uzaktan uzağa telaşlandı. Eminönü'nde bir gazeteciden Karadayı istedi. Karadayı sözünü duyan bir yolcu durup dik dik bakınca neden olduğunu bilmeden ürktü. Gazeteyi hemen cebine sokup yürüdü. Birkaç adım sonra ürkekliğinin sebebini araştırdı. Görünürde hiçbir haklı sebep olamazdı. Gazete hükümetin bilgisi altında aylardan, belki yıllardan beri çıkıyor, işte her tarafta açıktan açığa satılıyordu. İyi ya, neden öyle dik, öyle sert bakmıştı herif? Kamil Bey, bu duygunun meşru devlete baş kaldıranlara katılmaktan ileri geldiğini ancak vapura girerken anladı. İngiliz'e topraklarımı satmam dediği için kendisini apansız üstünde bulduğu çizgiyi bugün İhsan'la görüştükten sonra resmen aşmış oluyordu. Bunu kimse bilmiyorsa ben biliyorum ya. Daha ilk adımda ürktüğü için kendisine ceza vermek istemiş gibi güverteye oturunca Karadayı gazetesini cebinden çıkardı. Çarşaf gibi açtı. Oysa gazetecinin yanından hızla ayrılırken ancak evde bakmayı kararlaştırmıştı. Dergi, buna gazete demek belki daha doğruydu. Karagöz gazetesine benziyordu. Bir gündelik gazetenin tek yaprağını ikiye bükerek 4 sayfa basmışlardı. Haftada 2 sayı çıkıyordu. Birinci sayfanın yarısını kaplayan karikatüre yakın resim günün politikasıyla ilgiliydi. Bunun altında Karadayı'nın ağzıyla o iç dış olayları taşlayan koşma biçimi bir deyiş vardı. Başyazıda Karadayı aklı hiçbir şeye ermediği halde aralıksız soru soran arkadaşı Çoban Veli ile konuşuyor, memleket olayları üzerinde çobanın gözünü açmaya çalışıyordu. Küçük bir hikaye, dokunaklı birkaç fıkra, bir masal tefrikası koyulmuş, cinayet soygun haberleriyle Anadolu'da olup bitenler mümkün mertebe açık bir dille özetlenmişti. Harfler herhalde kolay okunması için çok iri tutulduğundan yazı azdı. Ne yandan bakılsa sahibini 10 yıl kürek cezasına çarptıracak kadar etkili, kışkırtıcı görünmüyordu. Bir an daldı. Nereden çıkarmıştı karısına müjde vermeyi? Nasıl şey diye bunu hep alıp baksaydı? Neler düşünürdü benim için? Sapıttı Kamil demez miydi? Birkaç saattir duyduğu sevinç, heyecan, alışmaya çalıştığı gurur saçma mıydı bu kadar? Ne olmuştu? Soğuk kanlı, dengeli Kamil'e. Parasız kalmak değiştirir mi insanı bu kadar? Bu kadar korkunç. Farkına varmadan böyle gülünç eder mi? Eskiden beri ölçülü adam değildi de zenginlik mi örtüyordu alıklığını? Kendisini yılgınlığa kaptıracağı sırada olayları hemen bir başka açıdan aldı önüne. Ahmet'le İhsan'ın kendisine güvenmelerinde paha biçilmez bir değer vardı. Okulda çok yakın arkadaş olmadıkları halde bu güven nereden geliyordu? Kişiliğindeki özellikten, karşısındakilere güçlü, dengeli, yürekli görünmesinden, görünmesinden değil, gerçekten öyle olmasından. Birkaç kere gittiği mahalle kahvesinde insanların inançlarını savunurken aralarındaki gizli bir dayanışmaya güvendiklerini sezmişti. Toplumsal felaketleri alt edebilmek için başvurulan bu milli kardeşliğin, bu genel güvenin dışında kalmak ne kadar önem vermiyor görünse de kahredici bir yalnızlıktı. İhsan Ahmet'in kendisini aramalarıyla işte bu dayanılmaz yalnızlıktan kurtuluyordu. Artık Kamil de memleketi kavrayan felakete karşı çıkanların yanında, arasındaydı. Karısına müjdelemek istediği aslında Karadayı gazetesi değil, yüklendiği bu yaman sorumluluk, kim olursa olsun herkese açıkça gururlanmak hakkı veren bu şerefli ödevdi. Dizlerine bırakıp üstüne yumruğunu koyduğu Karadayı gazetesini, birkaç dakika önce sevincini utanca çeviren bu zavallı kağıt parçasını minnetle kaldırdı. Saygıyla katlayıp cebine koydu. Yüreğine yeniden sevinç dolmuştu. Çok şükür diye ellerini keyifle ovuşturdu. Eve sevinci kat kat artmış olarak girmiş, boğuk bir sesle "Nermin, Nermin" diye seslenerek merdivenlere saldırmıştı. Salonda bulduğu karısının ellerini tuttu. Nermin'i görür görmez nedense müjde vermekten yine vazgeçmişti. Yavaşça Ayşe'yi sordu. Çocuğun öğleden sonraları uyuması hiç görülmemiş bir olaymış gibi şaşırınca Nermin meraklandı. Bir şey mi oldu, ne var? Hiç, ben sizi seviyorum efendim. Ne demek? Sizi, yani Ayşe ile seni. Bunu söylemek için mi bugün erken döndünüz? Kâfi bir sebep değil mi yoksa? karısını kucaklayıp dudaklarından öptü. Sonra bir adım geri çekilerek dünyanın en güzel yüzüne, tapmaya ait hislerle baktı. Kendini daha fazla şaşırtmamak için saçlarını şefkatle okşadı. İşte böyle hanımefendi. Avukatı gördünüz mü? Evet. İyi bir haber mi verdi? Çok. Memnun oldum. Ya ben? Yumruklarını pantolonunun ceplerine soktu. Yüreğinde genç bir boğa güreşçisinin pervasız kavgacılığı kabarmıştı. Oysa bu kanlı oyunları seyretmeye her gidişinde İspanyol insanının adi kasaplık karşısında tutulduğu histeriye hiçbir anlam veremez, bunu zevksiz, kaba ve barbarca bulurdu. Üniforma giymek, silah taşımak da şimdiye kadar gülünç bulduğu şeylerdi. İlk defa şimdi yedek subay olarak savaşa katılmadığına üzülüyor, tepeden tırnağa silahlanmayı yürekten özlüyordu. Aylardan beri ilk defa yemeklerden lezzet aldı. Yaşamaktan, dünyadan memnun, masasına kuruldu. O zamana kadar dergileri, haftalık gazeteleri ciddiye almamış, hepsine yalancı ansiklopediler gözüyle bakmıştı. Hele Fransız mecmuacılığını, maskaralık, açık saçıklık sayıyordu. Bir de Amerika'da dergilere çok önem verildiğini, abone olmak için bile yıllarca nöbet beklendiğini duymuştu. Bunlar büyük sermayelerle çıkarlarmış. Dünyanın her yanında muhabirleri bulunurmuş. Nedime Hanım'la beraber çalışmaya başlar başlamaz ne yapıp yapıp Ankara'ya bir rabıtalı muhabir göndermeye karar verdi. Birden Nedime Hanım'a çok faydalı olacağına inanmıştı. Ne de olsa bu heriflerin, İngilizlerin, Fransızların, İtalyanların dillerini, törelerini biliyordu. Belki hala hanımın kocasından da yararlanır, işgal makamlarından müsamaha bile görürdü. Kazanacağı ilk davada eline geçeceğini umduğu parayla gazeteyi büyütmeli, daha ciddi bir hale getirmeliydi. Karadayı şimdiye kadar köylü, bir de yoksul halk düşünülerek çıkarılmıştı. Oysa her sınıf halkı ilgilendirmesi, hele aydın okuyucular toplaması da lazımdı. Bir cigara yaktı, biraz daldı. Doğrusu gelecek üzerindeki tasarıları bir yana bırakıp hemen işe sıvanmaktı. Saatlerce uğraşarak hikaye, fıkra, baş makale, masal, tefrika başlıklarının yenilerini yaptı. Karadayı şimdi Bağlarbaşı'nın meşhur manavına pek benziyordu. Çoban Veli de toraman bir Anadolu delikanlısı oluvermişti. İstanbul hükümetine taraftar olan mizah dergilerini ilk fırsatta inceleyecek, teknik bakımdan uygun gördüğü taraflarını alarak düşmanı kendi silahıyla vuracaktı. Saate baktı, neredeyse sabah olacaktı. Sırtı sızlıyordu ama mutluydu. Masaya başka bir adam olarak oturmuştu, başka bir adam olarak kalkıyordu. Artık ciddi bir dava sahibiydi. Bundan böyle olaylara, insanlara eleştirici gözüyle bakacaktı. Bir küçük not defteri alıp yazı konularını kaydetmeliydi. Çünkü artık sıradan bir vatandaş değildi. Elinde iyi kötü bir savaş silahı olan sorumlu insandı. Fakir düştüğünden beri o gece ilk defa sahiden rahat uyudu. Yani adam sende, gün doğmadan neler doğar diye kendisini avutmaya lüzum görmeden. Karadayı idarehanesine gitmek için evden çıkarken çok heyecanlıydı. İhsan'ın karısı Nedime Hanım'ı merak ediyor, yenik Osmanlı İmparatorluğu'nun işgal altındaki baş şehrinde gazetecilik yapan bu Türk kadınının gözünün önüne getirmeye çalışıyordu. Bir zaman Avrupa'da görüp tanıdığı, erkekleşmiş, daha doğrusu çoğunluğu gülünç derecede züppeleşmiş yazar kadınları gözünün önüne getirdi. Bunların hemen hepsi iki cins arasında bocalayan egzantrik yaratıklardı. Colette bile Avrupa'daki emsalinden fayda çıkaramayınca İstanbul'da gördüğü çalışan kadınlara geçti. Çöpçü kadınlar, sırtlarında kurşuni abadan ceketleri, aynı abadan pantolonları, başlarını, ayaklarını kalın bir şeylerle sarmış zavallı işçi kadınlar. Bu kılıktaki bir kadın bir gazete idarehanesine ne kadar yaraşmıyorsa, ipek çarşaflı bir İstanbul hanımefendisi, söz gelimi Nermin ya da Nermin'in halasının kızı Sabriye, aynı idarehaneye o kadar uymuyordu. Uymuyordu ama düşündükçe Nedime Hanım'la Nermin'in hayallerini birbirine karıştırmaya da başlamıştı. Bu destan kahramanı kadın hakkında Ahmet'e bir şeyler sormadığına üzüldü. Ahmet ufak bir sermaye uydurup demişti. Ufacık bir sermayeyle çıkan Karadayı nasıl oluyor da tehlikeli görülüyor, sahibi bu kadar dehşetli bir cezaya çarptırılıyordu. Eğer gerçekten tehlike ise bir kadın bu tehlikeyle oynamayı nasıl göze alıyor? Köprüye çıktığı zaman saat 11'e gelmişti. Çamura benzeyen vıcık vıcık bir yağmur durmadan yağıyordu. Hava o kadar rutubetli, o kadar bulanıktı ki insan bu zavallı şehre artık bir daha hiç güneşli günler gelmeyecek sanırdı.
Ayrım sonu.